Yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Timoteos'a mektup 4. bölüm 11. ayete geldik bu programımızda. Ancak 10. ayet üzerinde kısaca yeniden durmak istiyorum. Emek çekiyoruz, didiniyoruz diyor Pavlus. Çünkü umudumuz diri Tanrı'yadır. O bütün insanların, özellikle inanlıların kurtarıcısıdır. O bütün insanların kurtarıcısıdır. Değerli dinleyicilerimiz, birçok yerde İsa'nın göz rengiyle ilgili tartışmalara tanık oluyoruz. Göz rengi neydi? Kahverengi miydi? Sarı saçlı mıydı? Boyu kaçtı? Teni nasıldı? Bunların hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Bunlar dışsal şeylerdir. Kimseye de bir yarar getirmez. Oysa İsa Mesih herkesin kurtarıcısıdır. İşte önemli olan budur. O senin de kurtarıcın olmak istiyor. Saçının ya da teninin renginin ne önemi var? Kutsal kitap bu konuda bize bilgi vermiyor. Hiç kimse de bunu bilmiyor. Kutsal kitap yalnızca İsa Mesih'in herkesin kurtarıcısı olduğunu söylüyor. Kim olursanız olun, o sizin kurtarıcınızdır. Ve tek kurtarıcınızdır. Yuhanna 3. bölüm 16 ve 1 Yuhanna 2:2'de şöyle okuyoruz. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. Mesih ise günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır. Yalnız bizim günahlarımız için değil, tüm dünyanın günahları için. Değerli dostum, Tanrı dünyada seni o kadar çok sevdi ki senin için oğlunu verdi. Bu senin için geçerlidir. Ve Mesih ise senin günahlarının giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır. Eğer ona gelirsen, ona iman edersen sen de bundan yararlanırsın. 1. Timoteos 4. bölüm 11-12. ayetlerde şöyle diyor. Buyruk olarak bunları bildir ve öğret. Gençliğinden ötürü kimsenin seni küçümsemesine izin verme. Kendini inanlılara örnek kıl. Konuşmada ve davranışta, sevgide, imanda, ruhsal paklıkta. Pavlos genç Timoteos'a gençliğinden ötürü kimsenin seni küçümsemesine izin verme diyor. Pavlos toplulukta Timoteos'la ilgili olarak o çok genç, henüz bilmez diye konuşacak kişilerin olduğunu biliyordu. Belki bazı bilmedikleri vardı ama kendisini küçümsemelerine izin vermeyecekti. Kendini iman edenlere örnek kıl ya da iman edenlere örnek ol diyor Pavlos. Timoteos gençliğiyle alay edilmesini nasıl engelleyebilirdi? Genç ve cahil biri gibi davranmayarak. Genç bir vaiz iken emekli bir vaize kiliseye genç birinin vaazını dinlemeye gelen yaşlı kişilerden nasıl çekinip korktuğumu anlatmıştım. Bu yaşlı vaiz bana şu öğüdü verdi. Bu konuda hiç üzülme. Genç olduğun için alay edilmene de izin verme, ancak inanlılara örnek olmayı sürdür. Önemli olan yaşınız değil, örnek olup olmadığınızdır. Pavlos Timoteos'a hangi konuda örnek olacağını anlatıyor. Konuşmada ve davranışta, sevgide, imanda, ruhsal paklıkta. Günümüzün yeni ahlak anlayışında yeni bir şey yoktur. Ancak kutsal kitabın ahlak anlayışı birçok kişi için yenidir değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'nın standardı bu 5 konuda örnek olmamızdır. Yani konuşmada, yaşayışta, sevgide, imanda ve ruhsal paklıkta. 13. ayette şöyle diyor, ben gelinceye kadar okumaya, öğütlemeye ve öğretime önem ver. Vaiz, değerli dostum, Tanrı sözünü, kutsal kitabı halka açıkça okumalıdır. Ne için? Öğretmek ve rahatlatmak için. Kilise insanları, asıl amacı olan Tanrı sözüne bağlılığı sağlayana dek Tanrı sözünün okunması gereklidir. Bu kişisel olarak Timoteos'a da uygulanabilirdi. Vaiz de yalnızca Tanrı sözünü okuyarak bile kendisini geliştirebilir. Gelişen bir vaizin, değerli dostum, topluluğu da gelişir. Ünlü vaiz Modi için söylenen sözlerden en güzellerinden birini komşusu söylemişti. Modi'nin eve her gelişinde ruhsal olarak gelişmiş olduğunu anlardınız. Siz de bugün geçen yıla göre ruhsal olarak daha ileride misiniz dostum? Kayra'da ve Mesih bilgisinde ilerliyor musunuz? Bunun tek yolu Tanrı sözündeki harika gerçekleri okumaktır. 14. ayet, sana peygamberlik bildirisiyle ihtiyarlar kurulunun ellerini koyarak verdiği o ruhsal bağışı umursamazlık etme. Peygamberlik bildirisiyle sana vermiş olan sözüyle açıkça Paulos bu genç adamın neler yapabileceğini tahmin ediyordu. İhtiyarlar kurulunun ellerini senin üzerine koyarak, bu değerli dostum kilisedeki görevlilerin ellerini koymasıdır. El koymanın çok özel bir yanı yoktur. Bazı kişiler el koymakla o kişiye özel bir şeyin geçtiğini öne sürmekteler ki bu hiçbir zaman doğru değildir. El koymak hizmette ortaklığı gösterir. El koymanın anlamı budur. Kilisede yeni göreve atanan insanların üzerlerine el koymak yerindedir. Her atananın üzerine olgun ve görevli kişilerce el konulması gerekir. Bunun anlamını yeniden vurgulayayım. El koymak hizmette ortaklığı gösterir. Kilise olarak senin bu hizmete atanmanı destekliyoruz, seni bu hizmet için uygun görüyoruz, maddi ve manevi olarak senin arkandayız. Anlamı budur ve bu nedenle önemlidir. Ruhsal bağışları ihmal etme diyor Paulus. Tanrı'nın ruhu her inanlıya bir armağan verir. Ve Timoteos'un da kullanacağı bir hediyesi vardı. 1. Timoteos 4. bölüm 15. ayet şöyle diyor. Bu görevleri iş edin, kendini bunlara ada öyle ki ilerleyişini herkes görsün. Paulus bu konuların üzerinde durmasını istiyor Timoteos'tan. Çalışmaktan yılmayın. Bir vaizin Tanrı sözünü çalışmaması için bir nedeni olamaz ve aynı şey her imanlı için de geçerlidir. Kendini bunlara ada. Günlük kısa süreli dua zamanını Tanrı sözünü çalışma olarak kabul etmiyorum. Yatakta bir gözünüz kapanmış olarak kutsal kitaptan bir bölüm okumakla olmaz. Sabah yarı uyanıkken ya da kahvaltı yaparken de olmaz. Bu şekilde matematik, geometri ya da fizik de çalışamazsınız. Tanrı sözü verebileceğimizin tümüne layıktır ve yine de yetmez. Herkes senin ilerlediğini görsün. Bir vaizi övmenin tek en iyi yolu vaazlarının geliştiğini söylemektir. Bir vaiz için söyleyebileceğiniz en güzel söz budur. 16. ayet, kendine ve öğretine dikkat et. Bunlarda süreklilik göster. Çünkü böyle davranarak hem kendini kurtaracaksın hem de dinleyicilerini. Şunu söylemem gerekiyor değerli dinleyicilerimiz. Tanrı sözünü duyurmayan bir vaize Rab merhamet etsin. Bu korkunç bir günahtır. Bir vaiz Tanrı'ya inandığını söylüyor ve kürsüde vaaz ediyor ama verdiği vaazlar Tanrı sözünden değilse bu çok korkunç bir durumdur. Vaiz kendisini Tanrı sözünde geliştirmeli ve Tanrı sözünü de topluluğuna okumalı ve Tanrı sözünü insanlarına vermelidir. Şimdi 1. Timoteos'a mektup 5. bölüme geldik. Hem 5. hem de 6. bölüm bu görevlilerle ilgilidir. Bu bizi alıp kilise yaşamının karmaşasına götürür. Burada romantik bir durum yoktur, son derece gerçekçidir. Yerel toplulukta vaizlerin farklı gruplarla ilişkileri. 1. ayet. Kendinden yaşlı olana çıkışma, onu babanmış gibi öğütle diyor Paulus. Timoteos'un ilişkilerinde ilk tartışılan yaşlılardır. Paulus'un yaşlı kişilere mi yoksa Timoteos'tan daha yaşlı olan kişilere mi seslendiği konusunda farklı görüşler vardır. İlk dönemlerdeki topluluklarda yaşlı diye bir kurum vardı. Zaten yaşlılara saygı özellikle bizim kültürümüzde önemli yer tutar. Ancak burada okuduğumuz ayette direkt olarak kişiye sesleniyor. Aslında şöyle diyor Paulus, oğlum Timoteos, kendinden yaşlı olan insanlara kaba davranma. Sanımca burada hem Tanrı'nın olgun bir çocuğu hem de o kurumdaki kişi söz konusuydu. Yani hem Timoteos kendisinden daha büyük olanlara çıkışmamalıydı hem de gerçekten yaşlı olanlara. Paulus yaşlının yaşlı kişi olduğunu kastediyor. Kendinden yaşlı olana çıkışma, ona babanmış gibi öğüt ver. Timoteos'un yaşlı birini herkesin içerisinde değil de özel bir odada uyarması gerekiyordu. Eğer bu yaşlı kişi bir hata işlemişse, Timoteos genç biriydi ve kilisedeki yaşlılarla ilişkilerinde dikkatli ve kibar olması gerekiyordu. Yani onların üstünde her şeyi bilen bir diktatör gibi olamazdı. Gerekli gördüğünde onlarla özel olarak konuşmalıydı. 5. bölüm 2. ayet. Gençlere kardeşin gibi, yaşlı kadınlara annen gibi, genç kadınlara tam bir ruhsal paklıkla kız kardeşin gibi davran. Burada Timoteos'un gençlere nasıl davranması gerektiğini belirtiyor Pavlus. Timoteos ile yaşlıların ve gençlerin arasında hoş, güzel bir ilişkinin olması gerekirdi. Tam bir yürek temizliği ile hareket et. Bir kilise görevlisi karşı cinsle ilişkilerinde çok çok dikkatli olmalıdır. Kilisede çıkan sorunların çoğu bu konudaki günahlardan kaynaklanmaktadır. Bir kilisedeki vaiz, çoban bu nedenle ayrıldığında o kilisede hissedilir bir ruhsal ölüm olmaktadır. Kilisenin ruhsal yaşamını daha fazla yıkan bir olay yoktur. Yeni ahlak anlayışı kilise için, değerli dostum, geçerli değildir. Tanrı'nın koyduğu kurallar geçerlidir. Pavlos Timoteos'un kilisede genç ve yaşlı erkekler ve kadınlarla olan ilişkisine değindikten sonra üçüncü gruba geçiyor. Gerçek anlamda kimsesiz dullara, dula yaraşır saygıyı göster. Üçüncü ayet. Saygı göstermek çok ilginç bir sözdür. Orijinal metinde bir şeye bağlı olmak düşüncesini içerir. Bu mektubun yazıldığı dönemde ne sosyal sigorta ne de dulluk maaşı vardı ama eski kilise dul kadınlara iyi baktı. Habercilerin İşleri 6. bölümde olan temel sorun dul kadınlara bakmaydı. Yahuda dışından gelen Grekçe konuşan Yahudiler dul kadınlarına iyi bakılmadığını, onların bakımının ihmal edildiğini düşünüyorlardı. Elçiler sözü yaymaya devam edebilmek için dul kadınlara baksınlar diye adamlar atadılar. Burada Pavlos dul kadınlara bakmanın nasıl gerçekleştirildiğini buyuruyor. Gerçekten kimsesiz olan dul kadınlara saygı göster. Tanrı sözünde verilen buyruk gayet pratiktir. Duygusallığa değil mantığa dayalıdır. Eski kilise yani ilk dönemdeki kiliseler dul kadınlara baktı. Ama bu işi bir oldu bittiyle bir rastlantıyla yapmadı. Görevliler atadılar ve bu görevliler kimin gerçekten dul olduğunu ve ihtiyaçlarının olup olmadığını saptadılar ve öyle yardım ettiler. Kısacası araştırdılar, ihtiyaç olduğunu görünce de bunu karşıladılar. Günümüz inanlılar topluluklarında da bu ilke uygulanmalı. Toplulukta bu türden dullar, gerçek anlamda kimsesizler, yardıma muhtaçlar varsa tüm topluluğun yardıma gelmesi, bunu süreklilikte yapması öğütleniyor. Pavlos bu konunun ayrıntılarına iniyor 4. ayette. Ama diyor, dul bir kadının çocukları ya da torunları varsa bunlar ilkin kendi ev halkına Tanrı sayar tutumla davranmayı ve büyüklerine borçlu oldukları karşılığı vermeyi öğrensinler. Çünkü Tanrı'nın önünde beğenilir tutum budur. Bir diyakonun yani bir hizmetçinin titizlikle yapacağı araştırma şudur ki bakılacak dul kadının çocukları, torunları olup olmadığıdır. Neden bunları araştırsın? Çünkü çocukları, torunları varsa onların bu dul kadına bakma yükümlülükleri vardır. Eğer bakmıyorlarsa neden bakmıyorlar, neden destek olmuyorlar? Onların bakma sorumlulukları vardır. Bu Tanrı'nın yöntemiydi. Bence de hala Tanrı'nın yöntemidir değerli dinleyicilerimiz. Gerçek anlamda dul, Mesih bağlısı bir kadın imanla yaşar. İnsandan önce Tanrı'ya güvenir. Onun sağlayışını arar ve bekler. Kilise toplulukları bu tür dul kadınlarla her yerde övünür. Rabbisi Mesih çok az bir geliri varken eli açıklıkla Rabbin işi için parayla katkıda bulunan bir dul kadını övdü. Dul kadınlar her yerde kilise topluluklarının övüncüdür. Bunlar zenginliği sınırsız olan göksel babaya bakarak insana değil, iman doluluğunda dua ederek çevreye Rabbisi Mesih'in hoş kokusunu saçarak yaşarlar. İmanları işlerliktedir, diridir. 5. ayet, gerçek anlamda dul olan kimsesiz bir kadın umudunu Tanrı'ya bağlamıştır. Gece gündüz dileklerde bulunur, sürekli dua eder. gerçekten dul kadın dul demektir. Kimsesiz ise ihtiyaç içerisinde olan demektir. Yani gerçekten dul bir kadın yalnız kalmış ve ihtiyaç içerisindedir. Ama Tanrı'ya bağlı bir kadındır ve dua eder. Onun duası sadece inanlılar topluluğu ve vaiz için değil, aynı zamanda kendi eksikliği ihtiyacı içindir de. Onun böyle yapmaya hakkı var. Ama şunu da söylemek istiyorum ki Tanrı böyle dualara cevap vermek için inanlıları kullanır. Böyle bir dul kadın topluluğumuzda varsa ona yardım etmemiz gerektiğini açıklıyor Pavlus. Bu buyruğa uyar ve Tanrı'nın yoluna göre davranırsak çok harika bir iş yapmış oluruz. 6. ayet. Zevk için kendini harcayan dul kadın ise yaşarken ölüdür. Değerli dostum, dul kadının evine girdiğinde orada eğlence, zevk, sefa içerisinde yaşadığını görürsen bu dul kadın yardım edilecek dul kadın değildir. Tanrı sayar bir dulun tutumuyla tam çelişkiye düşen böyle bir dul elbette Tanrı sayar biri değildir. Bu kadının tüm çabası kendi zevkidir. O kendi kendini harcamaktadır. Sözde yaşamaktadır ama ruhça ölmüştür. Günah tutsak olan birini hiçbir yol ya da sağlayış yaşama kavuşturamaz. Sadece onu ölüler arasından dirilten kurtarıcı Mesih kurtarır. 1. Timoteus 5 ayet 7'de şöyle diyor, suçlanmamalar için bunları buyruk niteliğinde bildir. Paulus diyor ki, Timoteus bunu kiliseye açıkça anlat öyle ki bu konularla ilgili durumlarda saygılı davransınlar. Akrabalarını özellikle de ev halkını düşünmeyen kişi imanı inkar etmiş olur. Bir imansızdan beterdir o. 1. Timoteus 5 ayet 8. 4. ayette önemli üstünde durduğu gerçeğe yeni bir yön veriyor Pavlus. Mesih inancı değerli dostum, sevgi bağıdır. İnanlı herkese sevgi gösterecektir. Sevginin açık kanıtı olan yardımı desteği sağlayacak. Bunu yapmayanlara bu ayetten daha etkili olarak nasıl söylenir bilmiyorum. Buradaki öğüt, imanlının akrabası ve ev halkını kapsamaktadır. Mesih'e imanın gereği budur. Bu ilkeye uymayan, Pavlos'un vurguladığı görevi yapmayan, Tanrı sayar olmayan imansız insandan da beterdir. Büyük günah işlemektedir. O kişi uyarılacak, bencil çıkarcı yolu ona açıklanacak, tuttuğu doğrultudan dönmeye çağrılacak. Bir hanımın Rabbin sözünü müjdelemeyle ilgili bir toplantıda ya da bir iş adamının bir iş toplantısında nasıl bir tanıklık verdiği önemli değildir. Eğer kendi insanlarına yardımcı olmuyorsa Tanrı için tanıklıkları geçerli olamaz. Adı deftere geçirilecek dul kadının 60 yaşını aşmış olması gerekir. Bunun yanı sıra bir tek erkekle evlilik yaşamı geçirmiş de olmalı. İyi işler yaptığı başkalarınca kanıtlanmalı. Çocuklar yetiştirmiş mi? Konukseverlilik etmiş mi? Kutsal yaşamlıların ayaklarını yıkamış mı? Acı çekenlerin derdini hafifletmiş mi? Kısacası iyilik etmek için elinden gelen her şeyi yapmış mı? 1. Timoteus 5, 9 ve 10. ayetler. Bu ayetten anlaşılıyor ki her kilisede topluluğun bakmakta olduğu dullarını içeren bir liste vardı. Pavlos, 60 yaşından aşağı olan dulların listeye yazılmamasını belirtiyor. Bu yaş sınırını neden koymuşlar? Çünkü bu yaşın altındaysa çalışıp kendisine bakabilir. Yaptığı iyiliklerle tanınan Pavlos, dul kişinin geçmişte neler yapmış olduğunu gözden geçirmenin iyi olduğunu belirtiyor. Her yardım isteyene yardım edilmez. Geçmişine de bakılmalıdır. Belirtilen özellikleri taşıyan ihtiyaç içerisinde biri ise yardım edilmelidir. Keşke değerli dostum, kilise, inanlılar topluluğu duygusallıktan uzaklaşıp bu temel ve yalın ilkelere göre yaşayabilseydi, bunlara geri dönebilseydi. Genelde gerçekten ihtiyaç içerisinde olanları safsaklayıp, ihmal edip, kalbimizi okşayan sözlerle gereksiz şeyleri isteyenleri dikkate alıyoruz. Kendi topluluğumuzda olup da yalnız yaşayan ve ziyaretçisi de olmayanları unutuyoruz. Çocukları başka yere taşınmış ve fiziksel olarak yardıma gerek duyuyor olabilir. Çoğu kez topluluk bu gereksinimi görmüyor. Eğer topluluk dullarına bakarsa bunu dış dünyada fark edecektir. Kanımca topluluğun yardım ettiği bu dullara toplulukta bazı görevler verilmelidir. Bir dulun toplulukta görev alması mümkündür ve almalıdır da. Tek erkekle evlenmiş ifadesi gözetmen ve görevlilerle ilgili olarak aynı soruyu gündeme getirir. Bu konuda değişik yorumlar yapılmıştır. Açık olan şudur ki, dul kişinin evlilik yaşamı her türlü leke ve ahlaksızlıktan uzak olmalıdır. Bir dulun bu listeye girmesi ya da bu listede yer alması için her imanlı gibi yaptığı iyiliklerle tanınan birisi olmalıydı. İyi bir dulun diğer bir özelliği konukseverlilik etmiş olmasıydı. Yeni antlaşmada konukseverliğin önemi kerelerce vurgulanır. Konukların ayaklarını yıkamak kölenin göreviydi. Burada dul kişinin diğer imanlılar için en sıradan işleri bile yapması gerektiği vurgulanıyor. Bir başka anlamı da kutsalların ayaklarını Tanrı sözü ile yıkamak olabilir. Bunun vaaz vererek dolaşma şeklinde değil, günlük yaşamın günahlarıyla kirlenen imanlıları ziyaret edip Tanrı'nın sözüyle yıkamak şeklinde de olabilir. Kısacası bir dulun listeye girmesi için kendini her tür iyi işe adamış olması gerekiyordu. Genç dulların adını deftere geçirme çünkü doğal istekleri Mesih'e bağlılıklarına baskın çıkınca evlenmek isterler. Böylelikle önceki bağlılığı boşa çıkardıklarından yargılanmaya düşerler. 1. Timoteos 5, 11-12. Ayetler. Genç olan dullar yeniden evlenmek isteyebilirler ve bu da doğaldır. Ancak yanlış nedenlerle evlenme isteği söz konusu olabilir. İmanını tümüyle unutma tehlikesi bile vardır. Topluluk çok dikkatli olmalı ve genç dulları sınamalıdır. Öte yandan kendilerini aylaklığa da alıştırır, ev ev dolaşırlar, yalnız aylak değil boş boğaz olurlar, herkesin işine burnunu sokar, kendilerine düşmeyen sözler söylerler. 13. ayet. Ev ev dolaşmak, dedikodu taşımak anlamındadır. Üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek dolaşırlar. Eş olma ve yuvayı kurma sorumluluğu olmayan genç bir dul için gevezeliğe düşme tehlikesi vardır. Bundan ötürü genç dulların evlenip çocuk yetiştirmelerini, evlerini yönetmelerini öneriyorum. İmana karşı direnenlerin kötülemelerine olanak bırakmamalarını önemli öğütlerim. 1. Timoteos 5, ayet 14. Değerli dostum, kadın yuvayı kurandır. Bu bölümde Paulos kilisede kadın ve erkeklerin nasıl davranacağı konusunda yol gösteriyor. Bu ilişkilerin dünyaya tanıklığı en üst düzeyde örneği olmasını istiyor ki böylece de iftiraya fırsat verilmemiş olacaktı. Çünkü bazı dullar şeytanın ardı sıra gittiler diyor 15. ayette. Paulos'un söyledikleri bir varsayım değil, zaten sapmış durumda olanlar vardı. Bazıları şeytanın ardına düşmüştü. Yani şeytanı dinlemiş ve yanlış yolda evlenmemesi gereken kişilerle evlenerek Rabbin sözüne karşı gelmişlerdi. İmanlı birinin dul kalmış yakınları varsa onlara yardım elini uzatsın, kilise topluluğuna yük olunmasın öyle ki kilise topluluğu gerçek anlamda dul olanlara yardım edebilsin. 16. ayet. Her aile kendi dul kadınlarına yardım etmelidir öyle ki İnanlılar topluluğu gerçekten de kimsesiz olup da yardıma muhtaç olanlara yardım edebilsin.